Ayrım 40.
Pencerenin önünde rüzgarda sallanan kel dalları, cama yapışan kar taneciklerini sorgulama sırası Halil Bey'e gelmişti. Ne yapması gerekti? Eşini razı edip götürmek mi, doktoru getirmek mi? Bakalım eve gelir miydi doktor? Rana'sının aklen rahatsız olduğuna inanamıyordu aslında. Kara bulutlar altında ezilen bu kasvetli günlerin sona ermesiyle kendini toparladı. Baharın güneşini arar gibi buzlu camı silerken, "Hayır!" diye terslenen boğuk bir sese taraf döndü. Gürül gürül yanan sobanın başında, donuk bakışı duvarda, birileriyle hesaplaşıyordu Rana. Umuda can veren güneşin ışınları bulandı, istekle gerçek aynı şey değildi. Cemre'lerin düşmesine daha 1,5 ay vardı. Evet, davranması lazımdı, doktoru bizzat gidip görmekle başlamalıydı işe. Bir gölge gibi kaydı, aşağı kata indi, lapçınları ayağına geçirdi, atkıyı boynuna doladı, şapkayı kulaklarına kadar indirdi, kimseye görünmeden kapıyı çekip gitti. Kar kıyamet. Meydanın sonuna vardığında adresi bilmediğini fark etti. Cağaloğlu koca semt. Muayenehane ne tarafa düşerdi? Meydan ıssız, sokaklar boş, dükkanların ekserisi kapalı. Aklına divan yolundaki Nusret eczanesi geldi. Onlar bilmese kim bilirdi doktorun adresini? Eczacının tarifi üzere köşe yapan 3 katlı binayı bulmasına buldu ama boşuna. Kapıyı lütfen aralayan hademe doktor beyin 2 gündür karşıdan bu yana geçemediğini söyledi. Karşıda dediğine göre fener yolundaki köşkünde oturuyordu demek. Her şerde bir hayır var deyip döndü. Erimeye yüz tutan karlar 1 hafta sonra doktorun kapısını tekrar aşındırdı Halil Bey. Bir kez daha eli boş döndü. 2 gün önce Avrupa'ya gitmişti doktor bey. Ne zaman döneceği de pek belli değildi. Bunca terslik insanın aklına olmadık şey getirir. Düşüne düşüne, söylene söylene meydandan geçerken ezan sesi yükseldi. Öyle ya, tek olan bir Allah vardı. Başka tabip yok muydu bu koca şehirde? Vardı tabii, vardı. Vardı ama Cevdet Bey'in dediği gibi emekleme çağında olan bu asabiye dalında uykusu kıt insanların dahi deli diye tımarhaneye kapatıldığını duymayan kalmamıştı. Günde 5 vakit namaz, 40 rekata dalgınlık payı da eklenince Rana'nın dünya işlerini ayıracak zamanı gittikçe kısıtlanır oldu. Hatice'ye, Seyla Hanım'a emanetti bebeği. Begin'in ise ne gidişine o kadar üzülüyor ne de dönüşüne o kadar sevinebiliyordu artık. Cemreler düşmüş olmalıydı. Küffar elde keyif keka, oruç ayı çıkmadan döner miydi doktor bey? Nakiye Hanım bildik uzmanlardan Lütfi Akif, yenilerden Masar Bey'in asistanı Fahrettin Kerim'i öneriyor. Hatun Ana, Akbıyık'ta çok bilir hanımlardan edindiği bilgiye göre biri Beykoz'un tepesinde Yuşa, diğeri deniz ortasında bir adada Yorgi denen yatırları ziyarette görüyordu çareyi. Sinirleri yavaş yavaş gerilmeye başlayan Halil Bey, bayramlaşmak için gereken sabrı kendinde bulamadı. El alemin içine çıkacak eşinin de hali pek yerinde değildi. Gelenleri kapıdan çevirirken yalan yere yemin etmek istemeyen Hatun Ana'yı düşünüp çalışma odasının kapısına bu kez Ankara yazılı bir yafta tutuşturdu. 3 günlük inzivayı fırsat bilip içinde ukde kalmış bir işe verdi kendini. Şark. Ürkütücü bir nida. Göğüsleri göçüren veremin, alev soluyan gövdeleri buzdağına gömer gibi titreten sıtmanın, gözleri kör eden trahomanın netameli beldesi. Meclise girdiği günden beri sıhhiye vekili Doktor Refik Bey'i uyarmayı vicdan borcu bilmişti. Teferruatlı bir rapor hazırlayabilmek için notlarını, hafızasını yokluyor, kitapları kurcalıyor, dalgın Rana'sını yeryüzüne getirme gayretinde işbirliği teklifinden bir medet umuyordu. Rana... Tatlım benim. Efendim. Verem Fransızca tüberküloz değil mi? Evet. Sıtma bildiğim kadar paludizm ya trahom? Rana'm, trahoma Fransızca ne denir? Rana yüzünde bir tebessüm, görmeyen gözlerle bakıyordu Begin'e. Nerelere gittin gene hayatım? Devlet baba kör topala tık nefese elini uzatsın istiyorum. Franklerin bu illetler hakkında muhakkak basılmış kitapları vardır. Yardım etmek istemez misin bana? Rana, 3-5 ikazdan sonra anca toparlanabilen Rana, "Okuduğunu anla diyorlar," diye söylendi. "Yardım et ki," diyecek oldu Halil Bey, yutkundu. Anlaşılması gereken Frenkçe kitap değildi. "Allah'ın dediğini anlamak istiyorum Begim." "Kur'an'dan mı söz edersin güzelim?" "Tefsirler var, var ama tercümeleri var mı bilmem." Halil Bey üzgün bakan hanımının elini avuçlarının içine aldı. "Varsa eğer sahaflarda bulurum. Şu bayram günlerini hele bir atlatalım Rana." Bayram ertesi evden çıkmaya hazırlanan Halil Bey kapının önünde muhtarla burun buruna geldi. "Gözümüz yollarda kaldı beyim. Böylesi her zaman rast gelmez," diyen adamın telaşlı bir hali vardı. "Bendeniz'e Gedikpaşa'daki evleri satsın buyurmuşsunuz. Taliplisi hazır. 7'sini birden almak isteyen." "7'sini birden? Kim bu? Ne yapacakmış?" "3 kişiler. 3'ü de tabip efendim. Benimle görüşen Sacit Bey adında biri. Hastane mi ne?" Muhtar cebinden çıkardığı bir kağıdı okudu. "Dispanser. Ha evet, öyle bir şey kurmakmış niyetleri. Sağlam alıcı beyim, sağlam da sizden bir ricası olacak." "Bedelde tenzilat?" "Hayır efendim, hayır, pazarlık dahi etmedi." Ne peki, mülk meydanda fiyat belli?" Muhtar yeniden cebindeki kağıda başvurdu. "Megafon ne demekse beyim, evlerin üst başındaki mescitteki megafonlu deli imamdan söz etti Sacit Bey. Adam günde 5 vakit ağzında koca huni, minareye çıkar ezan diye elindeki o huninin içinden bangır bangır af buyurun böğürür dururmuş. Dispanser hasta yeri değil mi? Sükunet içinde Allah'tan şifa uman bu dertli insanların başına Azrail kesilirmiş o Allah'ın cezası." "Peki ne ister Sacit Bey?" "Vilayet mi, diyanet mi artık siz bilirsiniz beyim. İnsanı dininden eden o meczubu başka yere sevk etmek. Polis teşkilatından gelme, cumhuriyet ilkelerine bağlı yeni şehremini Muhittin Bey'in dini istismar edenlerle arası pek de hoş sayılmazdı. Ziyaretine gelen süverek mebusunu kırmadı. Haftayı bulmadı, deli imamın borusu ötmez oldu. Börtüsü kesildi. Başka pürüz yoktu zaten. Satan mebus, alıcılar hayırlı bir kuruluşa girişen 3 ilim adamı, tapudaki devir teslim işlemi bir günde tamamlandı. Yıllık maaşına bedel simsariyeyi cebine indirdi muhtar, yapışık yedizler gibi birbirine dayalı 7 evin bedeli 9.000 lirayı iş bankasına yatırdı. Enişteye telgraf çekti Halil Bey, "Meblağ hazır, haberini beklerim Halil." Perşembe günü ikindi vakti postacı beklenen cevabı telgrafı getirdi. "Mümkünse 8.000 çıkarın, yolunuzu bekliyorum. Cemal." Cuma tatil, cumartesi günü havaleyi çıkarıp Ankara'ya varması gerekti. Nasılsa gidiş gelişlerini eskisi gibi önemsemiyordu namazında niyazında dalıp giden hanımı. Hanımı, verilmiş sözü vardı. Hadis, tefsir tercümesi. Var olup olmadığını sahaflar bilirdi. Yoksa eğer Rana'sının cüz halinde el yazması, ilmi halle yetinmesi gerekti. Sahaflar çarşısında dolanırken dükkanların birinde Adab-ı Muaşeret Rehberi adlı Abdullah Cevdet Bey'in son çıkan kitabına ilişti gözü. Elini alacağı sıra "Al al, birkaç tane de meclisteki haytalara götür," diyen bir sese taraf başını çevirince karşısında bıyık altından gülen muharririn kendini buldu. "Mebusumuz bu fare deliğinde ne arar?" diye takıldı Cevdet Bey. "Üstadım hürmetler, ayetlerden tercümeler aranıyor bendeniz." Bunca patırtıdan sonra akaide yeni baştan ihtiyaç mı duyuldu? "Meclisi kastediyorsanız hayır, ailevi bakımdan maalesef evet." "Sahi, hanım kızımız nasıl yeğen?" Halil Bey'in iç yarası depreşir gibi oldu. Namaza verdi kendini. Surelerde, ayetlerde ne dendiğini anlamak istiyor. "Ya, bu manidar temayüle Masar Bey ne diyor?" "Masar Bey'i bulana aşk olsun muhterem. İstanbul kazan ben kepçe. Sonunda Avrupa'ya gittiğini öğrendim." "Doğru, gitmiş ama dönüp gelmiş. Komşusu Sait Bey'in evindeydim dün akşam. Veda ziyafeti gibi bir şey. Evet, Sait Bey köşkünü satılığa çıkarmış. Sebebini anlamak için ayaküstü uğradı Masar Bey." "Neymiş ki sebebi?" "Sait Bey müteahhit yani. Devletle iş görüyor. Akan sudan nasibini almak için Pınar'ın başında bulunmayı düşünür. Ayrıca biliyorsun, Ankara'da ihtikar almış başını gidiyor. yerleşen yerleşene, araziler kapanın elinde. Bugün 3 kuruşluk mal alan seneye 100 kuruşa satıyor. Adam inşaatla iştigal eder. Oraya yerleşmeye kararlı. Bir yandan devletten ihale alacak, öte yandan araziye bağlayacak parayı. Ankara'nın altın yumurtlayan toprağını bilmez miydi Halil Bey? Gedik'teki evleri ne için satmıştı? İhtikarmış. Kirli para anlayışı tarihe mal olmuştu. Bu fırsatı kaçırana dürüst değil, alık denirdi artık. Havaleyi çıkaracak, parsadan alacaktı payını. Helal haram safsatası aklını kemirmeden Haydarpaşa'ya geçip Yataklı'da yerini ayırtmayı düşündü. İstedi, gidemedi. Beyninde yeşeren bir imkan ayağını kaldırma mıhlamış gibiydi. Ne istiyor? Cevdet Bey duraladı. Kim ne istiyor yeğen? Köşkü satan dostunuz ne miktar düşünür? Vallahi sormadım. Almaya niyetliysen tanıştırayım size. Bu beklenmedik ilgiyi paşazade hevesi diye yorumladı Cevdet Bey. Uyarmak istedi. Param varsa Ankara'ya yatır yeğen. Ne yapacaksın o köşkü? Ankara'nın bereketine diyecek yok üstadım. Gedik'teki evleri o yüzden sattım zaten. Bir senede bire 10. İyi de. Hani intikar dedimse yeğen. Mesele madrabazlıkta değil üstad. Rana'nın hali malum. Uçurumun kenarında çırpınan bir insana nasıl gidip deli doktoruna görünelim derim. Doktor eve gelse el alemin adamını kim diye takdim ederim. Haftalardır düşündür. Yok, bulamadım yolunu. Şimdi yol göründü sayenizde. Masar Bey'le komşuluk. Dün Sait Bey'e uğrayan yarın yeni komşusu Halil Bey'i ziyarete gelmez mi? Terazi kefesinin birinde para pul, ötekinde vicdan, sevgilinin derdine çare arayan gönül. Üstadım, para pul susturur mu vicdanın sesini? İnsanlık namına minnet dolu bir bakış, görmüş geçirmiş tabip tek kelime etmeden dükkandan içeri girdi, sahaftan kalem kağıt aldı, kağıda 3-5 satır zarfın üstüne bir adres yazıp verdi. Bağdat Caddesi numara 189. Fener yolu istasyonu trenle daha kolay. Allah yardımcın olsun yeğen. 189 numarada caddeden tren yoluna uzanan göz kararı 10 dönümün ortasında Masar Osman Bey'in aşı boyalı köşküne komşu görkemli konağını 11 lira fiyat biçmişti Sait Bey. Eder miydi? Etse bile İstanbul'un göbeğinde küçük büyük 7 evin tümünü kendi bizzat 9000'e satmıştı daha dün. 1000 lira eklemesi gerekti. Bir köşke 10.000 lira. Ankara'da alınacak bir yığın arazi için 8.000 lira talepte bulunmuştu enişte. 8.000. 5 yıl sonra 80.000. Geç saatlere kadar çalışma odasında hesapladı, düşündü. Düşünmekten yoruldu, gazeteye göz attı Halil Bey. 10.000 lira. 3 gün önce depremde yüzlerce hanesi yerle bir olan Torbalı'nın halkına hükümetçe yapılacak yardımın toplamıydı bu 10.000. Masar Bey'e komşuluk. Evet, fikir güzel, fırsat güzel, yer güzel ama her şeyin bir haddi vardı. Gereken meblağ gücünü aşıyordu. Amin denir mi olmayacak duaya? Zaten birlikte alınmış bir karardan caymakta yakışık almazdı. Havaleyi bekliyordu enişte. Gün ola hayır ola diye söylendi. Yatmaya niyetlendiği sıra camın kenarında çarmıha gerili Hazreti İsa gibi iki eli havada mehtaba yalvaran hanımını fark etti. İçin için ağlıyordu Rana'sı. Şakaklarında ani bir zonklama eşikte dikildi kaldı. Beyninde oluşan bir girdap yüreğini kavradı, getiriyi götürüyü silip attı vicdan. Geri geri kayan ayakları masanın başına döndü, hesabı kitabı unutan Halil Bey, katibi adle onaylatmak üzere Sait Bey adına 1000 liralık bir senet düzenledi, bastı altına imzayı. Bağdat Caddesi, Yeditepe'li Rumeli yakasının inişli yokuşlu yollarına kıyasla düz ayak sayılmasına rağmen Kadıköy'de vapurdan çıkanın Fener yoluna varabilmesi, çift atlı paytonlu 3 çeyrek, tek atlı çekçekle 1 saat yolculuğa bağlıydı. Toplu taşıt ara trendi. Fener yolu da aslında Haydarpaşa-Pendik arası hizmet veren bu trenin istasyonları etrafında oluşmuş yerleşim merkezinden biriydi. Ana girişi caddede bulunan malikanenin demir yolunun kıyacağındaki toprak yolu açılan bir de arka bahçe kapısı mevcuttu. Haydarpaşa'ya doğru geçip giden kurbanlık koç dolu vagonları gördüğünde taşınma işini bayram gelmeden bitirmeye karar verdi Halil Bey. Pahalıya patlamıştı görkemli malikane ama içinde yok yoktu. Trenden inip arka bahçe kapısından içeri girdiğinde nereye geldiğini birden çıkaramadı Rana. Bahar'ın bezediği ağaçlar, bağ, bostan, kameriye, kümeste tavuklar, konak, çiftlik. Geri mi gelmişti çocukluk yılları? Allah korkusunu umursamayan yıllar. Hakikati anlamak ister gibi dallardan birine dokundu, okşadığı yaprağın yeşili gözlerine yansıdı, yaşama arzusu aşıladı parmağına konan bir uğur beceği, gözleri canlandı. Bostanın ortasında kanatlı bir değirmen, saray yavrusu konak, mesire günlerinde gördüğü küçük su kasrının parkına benziyordu ön bahçe. Asırlık çamlar, fıskiyeli mermer havuz, çiçekli tarhların üzerinde oynaşan kelebekler. Sarmaşıklar içine gizlenmiş müştemilat, İrem bahçelerinden bahsederdi beybası. Nasıl buldun sultanım? Aylardır uzak durduğu eşine sokuldu, ilk defa soruyu tekrarlatmadı Rana. İrem bahçesinin yeri belli mi begim? Ben mi onun içindeyim, o mu benim içimde? Böyle bir günde müsbet bir değişimi doğrusu beklemiyordu Halil Bey. Doktorla komşuluk işe mi yaramıştı şimdiden? Begim, buyur tatlım, bu kule ne işe yarar? Bostanın ortasında kule gibi dikilen değirmeni işaret ediyordu. Yukarıdaki kanatlar, bak rüzgar döndükçe o gördüğün uzun kol ine çıka altındaki kuyudan su çeker. Bir soruyu üç defa tekrarlatmadığı gibi etrafıyla da ilgilenmeye başlamıştı kaybolduğu alemden geri dönen hanımı. Seyla Hanım kucağında torunu o koca sandıkları çatı katına çıkartabilme çabasında içlerindeki tomar tomar kağıtları, dürülü bohçaları, kakmalı kutuları çuvallara aktarma işlemine nezaret ediyordu. Şu sandıklarda ne saklar anam, bilemedim bir türlü. Fırsat bu fırsat. Gel diyerek merak hissiyle yeniden buluşan hanımını elinden çekiştirdi Halil Bey. Sandıklardan önce sisle kaplı dünyasında yitirdiği oğlunu nenesinin kucağında gören Rana duraksadı. Eli karnına, karnından göğsüne gitti, pişman olmuş özürsüz suçlu gibi ikircimli adımlarla kayınvalidesine yanaştı. Anne, meşgulsünüz, küçük bey yük olmasın, alayım isterseniz. Sandıkların başında eğil kalk terlemişti Seyla Hanım. Aylardır beş vakit namazının sonunda Hüda'dan geleninin şifasını niyaz etmiş, sevecen kadının alnındaki damlacıklar güneşte ışıldadı. Heya, benim değerli kızım, ocağın senin, buyur al. Hasret gideren Rana oğlunu kucakladı, yüzünde gezinen yumuk ellerini aftiler gibi öptü Rana. Yanağı yanağında nefesini dinledi, dudağını alnına dayadığı sıra çıplak bebek başının tüylendiğini fark etti. Nerede? Nasıl geçmişti zaman? Hatice'nin memesine yapışmış kundaktaki avucuğunun saçı var mıydı başında? Zahide elindeki koca bir tepsiyi sandığın üzerine bıraktı. Kız ne bu? Baklava. Afiyetle yesinler, güle güle otursunlar demiş. Kim demiş? Komşu, Saadet Hanım. Doktorun hanımıymış, öyle söyledi adam. Eşinin selameti uğruna servet tepen Halil Bey için sevinme, övünme, ümit doluydu tepsi. Mama saati geldi yenge. Meme, baklava, mama. Hakikatlerle buluşan ana, kucağında bebeği, uzatılan kaseyi hangi elle tutacağını şaşırdı. Küçük beyi verin bana, alın bu kaseyi. Mamasını artık sizin elinizden yesin yenge. Makbule görümce haklıydı. Kahve kaşığıyla da olsa oğlunu ilk defa besleyebiliyordu Rana. Uykusu gelen yavrucağı cibinlik altında serili yatağına yatırıp döndüğünde sandık başında deste deste kağıtları inceliyordu Halil Bey. Hanımının geldiğini görünce "Sağ olsun, gel bak," diye hanımına seslendi. "Ne için saklamış bunları? 40 senelik defterler, günü geçmiş senetler." Elindeki tomarı bir tarafa aktardı. Bu babamın padişahlık fermanı, araya karışmış. Bunlar süverek tapuları, kadı beraatları, mahkeme kararları. İçlerinde, bak oku Rana'm, Bağdat Demiryolu'nun hisse senetleri bile var. Hala muteber mi bilmem, beybağına danışalım. Az ileride duran Seyla Hanım, Gergedan derisi kırmızı sandıkta bulunan eşyayı çuvala doldurmaktan çekinir bir hali vardı. Mukaddes emaneti sergiler gibi açılmıştı sandığın kapağı. Rahmetli babasının fesi, meziyet nişanı kılıcı, sırmalı ceketi önünde tarih okur gibi içinden gelen sesi dinlemeye koyuldu. Kayınpederinin destansı hayatını komşuları Nurettin Bey'den dinlemişti Rana, daha evlenmeden önce. Ne kalmıştı geriye? Varlıklı paşayı, talihsiz Raşit'i, neneleri, Didi'yi. Hangi ölçüye göre biçiyordu eli tırpanlı melek? İsyankar kuluna böylesi bir günü nasip eden Allah mıydı o celladı yaratan? Vardı elbet sebebi. Acıktığını hissetti, haftalardır ilk defa. Ağaca asılı torbadan iki poğaça çekti, geze dolaşa birini afiyetle yedi, ötekini cebinde unuttu. Sarılı kırmızılı küpelerle donanmış kirazın altında, Sultantepe günlerinde bu ağacı mekan bilmiş beybağısının hayaliyle dertleşmeye koyuldu. Tavukları kümeste, balıkları havuzda, sebzeleri bostanda bırakıp gitmişti mülkün eski sahibi. Aşçı Mengenli Emin Efendi, bahçıvan Çangırılı Yakup Ağa, demirbaş kalmışlardı. Civarda çalışan kendi gibi bahçıvan dostlarının yardımıyla sandıklar çatıyı, erzaklar ambarı, odalar sahiplerini buldu. Kadın kız dolu evde yabancı erkek yakışık almazdı. Zemin katın ayrı bir bölümünde yerleşik aşçı, bahçıvanın oturduğu müştemilat binasına taşındı. Odasından çıkmayan Rana içeri girmez oldu. Çimler üzerinde emekleyen oğluyla oynaşıyor, namazı kameriyede kılıyor, Yaradan'a sığınmakla doğru yolu bulduğuna inanmış hatuna güvence veriyordu gayipten gelen sesler. Rengarenk çiçeklerle şenlenmiş toprak, dallarında gülümseyen yemişler, göğe doğru yükselen çamlar. Doğanın haşmetinde korku ve kaygı umutla kaynaşıyor, geçmiş gelecekle, yaşamış yaşayanla tek vücut oluyor, zamanla mekanın yokluğunda mutluluk denen duygudan payını alıyordu Rana. Yaz tatili başlamadan süverek mebusunun mecliste görünmesi gerekti. Ramazan'dan beri ailevi sorundan haberdar sıhhiye vekili Refik Bey durumu idare etmişti. Ama devamsızlığı haklı gösterecek özür de artık kalmamış gibiydi. Yeni yeni düzelmeye başlayan hanımını üzmeden Ankara konusunu açmayı deneyen Halil Bey, istasyonda durmaksızın hızla geçen ekspresi kolladı. Hatırlıyorsun değil mi tatlım? Ankara'ya giderken bu değirmenli evi sen bana göstermiştin. Bizim olacağı aklına gelir miydi? Rana eğlenir gibi baktı beyinin yüzüne. Görünürde seyahat mi var begim?